Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15'te 1400 Hicri Kameri, 2 Cemadü Sani 1443 ve Miladi 5 Ocak 2022 Çarşamba. Ayrıca Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadetli durumunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Din Alemi Hüccetül İslam Mehtevi ile Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet diye durum üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hazreti Fatıma'nın şehadet diye durum özel programı ve Türkiye Gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da yaptırımların iptaline ilişkin görüşmeler devam ediyor. Ulyanov, Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemelerin hissedilir olduğunu belirtti. Türkiye'de emperyalizm karşısında direniş konulu sanal oturum düzenlendi. Irak Savunma Bakanı, şehit komutanlara suikast tarihte eşine rastlanmayan cinayettir açıklamasında bulundu. Ve Abbas Adem İşkeni, İran, Suudi Arabistan ile Yemen arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da yaptırımların iptaline ilişkin görüşmeler devam ediyor. İran Nükte Baş Müzakereci Ali Bakır İkeni bugün bu çerçevede Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ve Avrupa Trokyası temsilcileri ile görüştü. Bakır dün gece de Çin temsilcisi ile görüşmüştü. Görüşmeye yakın kaynaklar bu görüşmelere yapıcı ve iyi niteliyor. Viyana'da 8. tur görüşmeler İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılması gündemiyle geçen pazartesi günü başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Viyana'ya gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı ile de bir araya gelecek. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Müzakere delegasyonları arasındaki uzun ve sık toplantılarla Viyana görüşmelerinin harareti bugünlerde daha da artmış ve bu bazı yeni oyuncuların müzakerelere katılmasıyla birlikte 2015 anlaşmasını canlandıracak yeni gelişmelerin olasılığını gösteriyor. Görüşmelere katılan heyetler arasındaki ikili ve çok taraflı görüşmeler salı günü devam etti. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakır İkeni öğleden sonra 3 civarında Koberk Oteli'ne geldi ve Avrupa Birliği'nin Dış Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora'nın yanı sıra Çin ve Rusya'dan üst düzey müzakereciler ile ayrı ayrı toplantılar yaptı. Ayrıca 3 Avrupa ülkesinden üst düzey müzakereciler ile bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından heyetler görüşmenin detaylarını gazetecilere açıklamadan Koberg Otel'den ayrıldı. Ancak Mikhail Ulyanov, İran'ın üst düzey müzakerecisiyle görüştüğünü tweetleyerek iki tarafın Viyana görüşmeleri sırasında çözülmesi gereken çözülmemiş sorunları görüştüklerini kaydetti. O, bir başka tweetinde de ortak komisyon koordinatörü Enrique Mora ile görüştüğünü belirterek iki tarafın Viyana müzakerelerinin son durumu ve müzakereleri ilerletme olasılığı hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı. Ancak dün Viyana görüşmelerinin basında özellikle Koberg Oteli'nin dışındaki gazeteciler arasında geniş yer bulan önemli bir gelişme Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısının Viyana ziyareti haberiydi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Choi Chong-kan'ın 2015 anlaşmasını canlandırmak için çalışan müzakere ekiplerinin başkanlarıyla görüşmek üzere 4-9 Ocak'ta Avusturya'nın başkentine gideceğini söyledi. Açıklamada Güney Kore hükümetinin İran ile çözülmemiş sorunları çözmek için kilit ülkelerle temas halinde olduğu ve Güney Kore hükümetinin 2015 anlaşmalarını canlandırmak ve İran ile ilişkileri güçlendirmek için diplomatik desteğini sürdüreceği belirtildi. Yaklaşık 10 trilyon won İran fonunun Tahran'ın nükleer programı nedeniyle Amerika yaptırımları kapsamında Güney Kore bankalarında dondurulduğu bildirilmektedir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemelerin hissedilir olduğunu vurguladı. Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Ulyanov, görüşme sürecindeki ilerlemelerle gelinen aşamada engellerin daha netlik kazandığını belirtti. Rus yetkili Viyana'da 8. tur görüşmelerin devam ettiğine işaretle nükleer anlaşmanın yeniden ihyası için gayri resmi istişarelerin çeşitli şekiller ve formatlarda sürmekte olduğunu kaydetti. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da geçtiğimiz hafta başlayan 8. tur görüşmeler 3 gün aradan sonra pazartesi gününden itibaren yeniden başladı. Görüşmeler sonucu İran'ın önerdiği birçok hususun yeni metni alındığı bildiriliyor.
Devre muhafızları yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinden sonra Tahran'ın batısında yer alan Kerecin çevresinde duyulan patlama sesinin eğitim sırasında bir roketin atılmasından kaynaklandığını duyurdu. Elborz vilayeti İmam Hasan devre muhafızları yaptığı açıklamada Kerecin çevresinde bugün duyulan patlama sesinin nedenini açıkladı. Açıklamada İmam Hasan devre muhafızları bugün Kereç kırsalında güçlü patlama sesinin eğitim sırasında devre muhafızlarının üstlerinde birinde kontrollü şekilde roket fırlatılmasından kaynaklandığını duyurdu. Açıklamada bu tür provaların geçmişte yapıldığını işaretle vatandaşlardan düşmanların söylenti ve provokatif açıklamalarına itibar etmemeleri istendi.
Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Türk Gençlik Birliği üyelerinin katılımıyla emperyalizme karşı direniş konulu sanal oturum düzenlendi. Emperyalizme karşı direniş konulu oturumda konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferasmen, Hac Kasım Süleymani'nin direniş cephesini komuta etme ve küresel emperyalizme karşı ön cephede mücadeledeki etkin rolüne işaretle, Türk Gençlik Birliği'ne direniş cephesini savunan ve küresel emperyalizm ve Siyonizm terörü ve yayılmacı politikasını reddeden yaklaşımını takdir etti. Oturumda Türk Gençlik Birliği üyeleri, Şehit Süleymani'nin Türk gençlerinin şehidi olduğuna temasla Şehit Süleyman'ın yoluna devam edeceklerini vurguladılar.
Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in canları dahil en değerli varlıklarını Irak'ı IŞİD teröristlerinden kurtarmak için feda ettiklerini belirtti. Irak Savunma Bakanı Bağdat'ta direniş komutanlarının 2. şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Şehit Süleymani ve Şehit Ebu el-Mühendis IŞİD'e karşı zafer elde edilmesinde etkin rol ifa ettiklerini, onlara yönelik işlenen cinayetin tarihte eşsiz olduğunu ifade etti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşi Şabi'nin ev sahipliğinde üst düzey Iraklı yetkililer ve yabancı ülkelerin büyükelçilerinden katılımı ile Şeyh Süleymani ve Şeyh El-Mühendis için anma merasimleri düzenlendi.
İslami Şura Meclisi Birliği Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmut Abbaszade Meşkeli, İran'ın Suudi Arabistan ile Yemen arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na konuşan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmut Abbaszade Meşkini İran olarak Suudi Arabistan ile Yemen arasında arabuluculuk yapmaya hazırız dedi. Abbaszade, Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendirerek şunları kaydetti. İran'ın Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere komşu ülkeleriyle gerginliği düşünme konusunda hiçbir sorunu yok. Fakat Riyad yönetiminin geçmişteki İran karşıtı eylemleri ve şimdiki bazı politikaları müzakere sürecini yavaşlatıyor. İran'ın bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediğini belirten Abbaszade, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin katılımıyla bölgesel bir güç bloğu oluşturmak herkesin yararına olacaktır diye konuştu.
İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki üyesi Mike Wallace, İran'ın Brüksel Büyükelçisi Gulam Hüseyin Dehkani ile yaptığı görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri ile ve Suudilerin Yemen'de soykırım yapmaya devam ettiğini belirtti. İrlandalı parlamenter bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın Brüksel Büyükelçisi ile bir araya geldiğini duyurdu. Wallace tweetinde Yemen'e saldıranın İran değil, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikler olduğunu, onların gün er geç orayı bombaladığını vurguladı. İran Büyükelçisi de görüşmede uluslararası camiayı Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen halkına karşı cinayetlere karşısında sessizliğini eleştirirken uluslararası camianın bu krizin çözümü için bir iradesi olmadığını kaydetti. Büyükelçi Yemen halkını bombalayanların sorumlu olduğunu ifade etti.
İslam mezheplerini takrib kurultayı Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, İslam toplumunun güçlü olduğu ve halka sahip olması gerektiğini, bunun düşman ile mücadele için şart olduğunu vurguladı. Şehriyari bugün Karaçi'de düzenlenen Ümmet Birliği konferansında yaptığı konuşmada tekfir, terör, savaş, tefrika, çatışma ve çekişmeyi önlemeleri gerektiğine işaretle sosyal medya ve uydu kanalları üzerinden birbirlerine karşı hakarette bulunmamaları gerektiğini söyledi. Şehriyari siyaset, bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda sinerji içinde olup İslam ümmetine hizmet vermek, güvenlik sağlama ve zenginlik kazandırma konularında işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1171 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.778'e, vaka sayısı 6.201.467'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2.352'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.045.890'a ulaştı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısının 121.419.376 doza yükseldiğini kaydetti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Suudi mevkidaşı ile ortak basın toplantısında Türkiye'yi hedef alması üzerine Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıkları arasında açıklama düellosu yaşandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dindias'ın Türkiye'ye yönelttiği suçlamalara Türk Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç'in verdiği karşılığa Yunan Dışişleri Sözcüsü Alexandros Popionu'ndan yanıt geldi. Dindias'ın dün Atina'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Esuud'la ortak basın toplantısında Türkiye'yi saldırganlıkla suçlaması üzerine Yunan Bakanı her gün Türkiye karşıtı hezeyan içinde gerçeklikten kopuk ve popülist iddialar da bulunmakla itham eden Bilgiç, Atina'nın üçüncü taraflardan medet umup Türkiye'ye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği artırdığını belirterek eklemişti. Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ankara'nın terör listesine yer alan PKK'ya karşı operasyon Irak ve Suriye topraklarında devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına karşı bir operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu operasyonda 3 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin Türk askerlerinin saldırı hazırlığında oldukları ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye yönetiminin tepkilerine rağmen bu ülke topraklarındaki varlığı ve saldırılarını sürdürüyor.
Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkent Bağdat'ın batısındaki El Nasr kampının kimliği belirsiz kişiler tarafından bir füzeyle hedef aldığını, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can ve maddi kayıp yaşanmadığını kaydetti. Hücre bugün Irak Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada arama operasyonları sırasında 240 milimetrelik kalibrelik bir füzeyle donatılmış bir füze fırlatıcı bulunduğunu, güvenlik güçleri tarafından sökülerek yetkili makamlara teslim edildiğini belirtti. Açıklamada saldırının faillerinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
İslami Direniş Hareketi Hamas dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 141 gün süren açlık grevi direnişinin ardından özgürlüğünü kazanan Hişam Ebu Hevvaş'ın zaferini tebrik ederek mücahit esir Hişam Ebu Hevvaş'ın Siyonist zindanlarında karşı kahramanca ve efsanevi bir kararlılık sergileyerek sürdürdüğü savaşta kazandığı zafer, işgal terörüne ve yobazlığına karşı dik duruşun bir eseridir, dedi. Hamas açıklamasında kahraman Ebu Hevvaş'ın verdiği mücadeleyle ve tüm esirlerin kararlı mücadeleleriyle iftihar ettiklerini dile getirerek, bu kararların Filistin halkının içinde saklı direniş gücünü ortaya çıkardığını, bu güçle işgale karşı mücadelelerinde önemli zaferler elde ettiklerini vurguladı. Hamas, Ebu Hevvaş'ın zaferine Filistin halkının direniş yürüyüşünde ve haklarını elde etmek için sergilediği kararlılıkta kazandığı zaferlerin bir devamı olarak gördüğünü dile getirdi.
Ve son haberimiz, Kazakistan'da sıvılaştırılmış doğalgaz LNG fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar giderek şiddetlenirken ülkenin önemli kentlerinde belediye binaları göstericiler tarafından ele geçirildi. Hükümetin ilan ettiği o hal ise eylemleri durdurmaya yetmedi. Sputnik muhabirin olay yerine aktardığına göre çok sayıda gösterici Almatı Belediyesi binasını ele geçirme girişiminde bulunurken güvenlik güçleri öfkeli kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Viyana'daki görüşmeler ve belirsizlikler etrafında. İran ile 4+1 grubu arasında 8. tur görüşmelerinin ikinci aşaması 3 gün aradan sonra pazartesi günü İran ile 4+1 ülkelerinin üst düzey diplomatlarının katılımıyla Viyana'da yeniden başladı. Viyana'da 8. tur görüşmeler sürdüğü için şimdilik ortak komisyonun düzenlenmesi için bir ajanda ortada yok, ancak çeşitli şekillerde ikili ve çok taraflı istişareler devam ediyor. İran şimdiye kadar iyi niyetle ve işbirliğinin en yüksek seviyesinde görüşmelerin sonuca ulaşması için çaba göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde de İran heyeti gösterdiği gereken ciddiyet ve esneklik ile görüşmelere yoğunlaşmıştır. Ancak karşı tarafın görüşmelerde ne kadar ciddi olduğu hala belli değil. Çünkü onlar yaptırımların kaldırılması konusunda gereken esneklik ve işbirliğini göstermiş değiller. Rus baş müzakereci Mihail Ulyanov salı günü El Arabiye televizyon kanalına verdiği demeçte Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının görüşmeler önünde engel teşkil ettiğine işaretle bu şartlarda batılı tarafların İran'ın görüşmelerde ciddi olduğuna kuşkulu olduklarını dile getirmelerinden hayret duyduğunu vurguladı. Amerika'nın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilip Avrupa Troikası da kendi nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal etmesinden sonra İran nükleer anlaşma ötesinde herhangi bir talepte bulunmamış ve anlaşma dışında da hiçbir yükümlülük kabul etmemiş ve etmeyecektir. Tüm bu senelerde Amerika'nın engelleme çabaları nedeniyle nükleer anlaşma kendi ömrünün büyük kısmında İran için ekonomik açıdan içi boş bir kabuk haline dönüştü. Oysa Avrupalı taraflar yerine getirmedikleri sözleriyle İran'dan tek taraflı olarak nükleer anlaşmada kalmasını her daim tavsiye ediyorlardı. Anlaşılan gelinen aşamada Amerikan temsilcisi de medya üzerinden bir baskı kampanyasını liderlik edip İran'ı karalama propagandasını başlatmakla İran heyetini kendi yaklaşımlarından geri adım attırmaya ve İran halkının haklarından vazgeçirmeye çalışarak bu doğrultuda baskı yapmakta.
Geçtiğimiz günlerde nükleer görüşmelerde ilerlemeye kaydedildi ve taraflar arasında anlaşmazlıklar hafifledi. Bir sırada 3 Avrupalı ülkenin diplomatları Amerikan temsilcisiyle görüşme yaptıktan sonra farklı bir yaklaşım takınarak bir kez daha İran'a karşı medya üzerinde suçlama yöneltmeye başladılar. Bu gitgeller karşı tarafın geçmişteki hatalarını telafi etmek için olumlu adım atmak yerine Amerika'yı temsilen yaptırımlar alanında nükleer anlaşmada belirlenen hususlardan daha düşük bir şey sunarak nükleer konuda da anlaşmada geçenlerden daha fazla bir şey istiyorlar. Bu da görüşmelerin ilerlemesinde mesele teşkil ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin yaklaşımını eleştirirken, görüşmelerdeki diğer bir sorunun Avrupa tarafından yeni bir inisiyatifin olmayışı olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti heyeti nükleer anlaşmadan az bir şey kabul etmeyeceğini vurgulamaktadır. Aynı şekilde yaptırımlar alanında nükleer anlaşma ötesinde herhangi bir talepte bulunmuş değil. 8. tur görüşmelerin başlaması ile Batılı tarafların başlattığı propaganda onların yaptırım konusunu rehin alarak Tahran'a baskı yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu hesapların temelden hata olduğunu Batılılar bilmeli ve sadece iyi niyet ve ciddiyet ile görüşmelere katılmalılar. İran tarafı karşı tarafların olumsuz yaklaşımları ve engelleme çabalarının anlaşmaya varma önünde ciddi engel teşkil edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika bölgedeki varlığını sürdürme peşinde başlığı altında. Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilmesi için belirlenen 31 Aralık 2021 tarihinin ardından ancak sahada yaşananlar Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürme peşinde olduğunu gösteriyor. Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020 tarihinde aldığı kararı uyarınca Amerikan askerleri tamamen bu ülkeden çekilmesi gerekiyor. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Amerika yaptığı son ziyaretinde bu ülke başkanı Joe Biden ile Haziran 2021 tarihinde yaptığı anlaşma uyarınca da Amerika'nın 2021 yılının sonuna kadar kendi muharip güçlerini Irak'tan çekmesi gerekiyordu. Ancak Amerikan askerlerinin bir kısmı danışman olarak Irak askerlerini eğitmek amacıyla bu ülkede kalmak istiyor. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi için verilen tarihin son bulmasının ardından bu güçlerin Irak'ta kalması için artık hiçbir yasal gerekçe yok. Bu nedenle bu güçler resmen işgalci sayılıyor ve direniş grupları için bu ülkede meşru hedef sayılıyorlar. Iraklı yetkililer ve Irak medyasından elde edilen bilgiler de Amerika'nın Irak'ta yaklaşık 2000 askerini koruduğunu gösteriyor. Anlaşılan Amerika kendi askerlerini Irak'tan çekme konusunda yalan söylüyor. Çünkü bunca asker sayısı eğitmen ve danışman olarak Irak'ta kalması çekilme anlamına gelmiyor. Diğer yandan Amerika'nın kendi askerlerini çekmeyi doğrulama noktasında hiçbir çalışma ve kontrol yapılmış değil. Buna rağmen bu hususta Irak yönetiminin üzerine düşen görevler vardır. Irak'ın yanı sıra Suriye'deki Amerikan askerlerinin varlığı da ilk baştan itibaren illegal nitelikte olmuş ve Suriye yönetimi defalarca resmi olarak yabancı işgalci güçleri bu ülkedeki varlığına son verilmesini istemiştir. Bu nedenle Irak ve Suriye topraklarında Amerikan işgalci güçlerine karşı direniş güçleri ve gruplarının saldırılarının bundan böyle tırmanacağına dair tahminler giderek güçleniyor.
Bu çerçevede Salı günü akşam saatlerinde Amerikan koalisyonuna ait bir askeri konvoy Irak'ın güneyindeki Babil Uluslararası Otoyolu'nda seyir halindeyken bombalı saldırıya uğradı. Bugün sabah saatlerinde de Bağdat'ın güneyinde Amerikan askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleşti. Reuters haber ajansı da Bağdat Havalimanı'nın yakınlarında Amerikan askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Diğer yandan sahadaki gelişmeler Irak ve Suriye'nin bazı noktalarında terör örgütü IŞİD'in faaliyet ve eylemlerinin yeniden başladığını gösteriyor. Aslında bu örgütün faaliyet ve eylemlerinin artması dışarıdan silah ve lojistik yardımı olmadan mümkün gözükmüyor. Bu nedenle Irak'taki yabancı bir fail olarak Amerika şu anki durumda IŞİD teröristlerine destek ve yardım verebilecek tek dış unsur sayılıyor. Amerikalıların Irak'ta kendi varlığını sürdürmek için IŞİD üzerinden bu ülkenin güvenlik ve istikrarını bozma peşinde olabileceği düşünülüyor. Bu çerçevede haber kaynakları Irak güvenlik güçlerinin çarşamba günü IŞİD unsurlarının ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Selahaddin vilayetinde bir köye girmesine engel olduklarını bildirdi. Irak ve Suriye'den sahadan gelen raporlar ve bilgiler de Amerika'nın Irak ve Suriye'nin sınır bölgelerinde hareketlendiğini gösteriyor. Bu bağlamda Amerikan askeri güçleri de Salı günü Suriye egemenliğini ihlal edip silah ve askeri malzeme taşıyan 30 kamyondan oluşan bir konvoyu Irak'ın kuzeyinden Suriye topraklarına kaydırdı. Böylece Amerikalıların Irak ve Suriye'deki bu tür hareketleri onların Irak'tan askerlerine çektiklerine dair iddialarının boş olduğunu gösteriyor. Bunun için Irak direniş grupları da Amerika'nın illegal varlığını sonlandırmak için kararlıdırlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü dolayısıyla ilk başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere bütün Ehl-i Beyt aşıklarına bu münasebetten dolayı başsağlığı diliyoruz. Biz bugünkü sohbetimizde Hazreti Peygamber Efendimizin biricik kızı Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü münasebetinden hareketle o yüce zatın şahsiyeti, yaşamı ve kişiliği hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz ve konuyla ilgili din alimi Sayın Hüccetul İslam Mehdevi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin Habibi ilahil alemin Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Rahmetullahi ve barakatuhu. Qala al-Hakim fi kitabihil kerim, innema yuridullah li yuzhibe ankum ar-rijsa ahlel beyt ve yutahhirakum tathira. Her şeyden önce Hazreti Zehra'nın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz edirəm. Hazreti Zehra'nın şahsiyeti hakkında çeşitli kitaplar yazılıbdı ve çeşitli konuşmalar olubdu. Ve bu konuda çeşitli seminerler ve konferanslar hazırlanıptı. Yine de ele bil ki bir gölden bir damla alma gibidir. Yani bu büyük şahsiyetin konu hakkında konuşmaklık denizden bir damla almak gibidir. Bunun ahlakı, maneviyeti, fedakarlığı, çocuklarına en iyi anne olması, eşine en iyi kadın olması, komşularına en güzel komşu olması, bunun çeşitli ahlakları hakkında konuşmak gerçekten günlerce vakt alacaktır. Hazreti Zehra'nın bir kısa müddet ömründe bu kadar makama yükselmesinin sebebi nedir acaba? Hazreti Zehra 18 sene ya bazı ağaların buyurduğuna kaç sene ondan fazla 20 sene 25 26 seneden fazla diyen yoktu. Bu hele Şia'nın görüşünde 18 yaşında dünyadan gelipti. O 18 yaşında bir kadın ne yapıptı ki böyle bir makama yükselipti? Acaba bunun peygamber kızı olması, imam eşi olması, imam annesi olmasından mıdır? Bunların kendisi bir fazilettir ama bu değildir. Belki Allah'a en iyi bende olmasıdır. Ve Allah'ın emirlerini bir yerine getirip ve Allah'ın emirlerine boyun eğmesidir ki Hazreti Zehra'yı bu makama yükseltiptir. Herkes Hazreti Zehra gibi Allah'ın emirlerine uysa, Allah'ın emrini yerine getirse ve Allah'ın buyurduklarına boyun eğse bu makama ulaşacaktır. Hele Hazreti Zehra'nın makamına da ulaşmasa Hazreti Zehra'nın yolunu gidenlerden olacaktır. O Hazretin şahsiyeti hakkında hadislerimizde vardır ki Peygamber Efendimiz o kadar Hazreti Zehra'ya ilgi gösterirdi, o kadar ihtiram ederdi ki herkes gıpte yerdi. Herkes arz ederdi ki Peygamber o özelliklerden bunlara da göstersin. Hazreti Zehra'ya Resulullah'ın hadislerde buyurubdu ki babasının annesi. O kadar Hazreti Zehra babasına bağlılığı vardı ve babasına fedakarlığında yardım ederdi. İslam'a, İslam'ın doğruluğunda ve İslam'ın öne gitmesinde babasına yardımcı olardı ki Hazret buyurdu ki babasının annesidir. Peygamberimiz seferlere gittiğinde herkesten sonra Hazreti Zehra'dan görüşerdi. Ve geldiğinde herkesten önce Hazreti Zehra'nın evine giderdi. Hazreti Zehra'ya o kadar özen gösterirdi ki 6 ay boyunca tüm sahabeler şahitti ve çeşitli kitaplarda gelipti. 6 ay boyunca her gün sabah namazında durardı. Es-salat, es-salat. Ya ahle beyt-i nubuvve innema yuridillah liyushfe ankum erricse ahlel beyt ve yutahhirakum tahhira. Bu ayeti okuyardı. Ve Hazreti Zehra geldiğinde tamamen ayağa kalkardı Resulullah. Ve bazen Hazreti Zehra'nın elinden öperdi Resulullah. Niye bu kadar şahsiyeti var idi? Çünkü Allah'a ibadeti ve bendeliği çok idi. Çün imamet yolunda fedakarıydı. Çün peygambere çok hizmet etmişti ve İslam'a hizmette bulunmuştur. Hazreti Zehra'nın Hazreti Zehra'nın kişiliği hakkında çeşitli hadisler vardır ve tarihte bunlar geçiptir. Ama Hazreti Zehra hicretten önce ya hicretten sonra İslam'ın bel kemiklerinden idi ve İslam'ı savunan birisiydi. İslam'ı dilinle, emelinle yardım eden birisiydi. Peygamber hicret etmeden Hazreti Hatice'yi ve Ebu Talib'i ki elden verdi, Hazreti Zehra idi ki, Peygamber gəmgin və qüssəli evə gələndə onun qəmini yüreğindən atsın və Peygamber'e dildarlıq versin və Peygamber'e kuvvəti kalb versin və Peygamber'i güzel bir şəkildə yıkandırsın, elbisesini, yemeğini, her çeşidiyle Peygamber'e yardımcı olsun, peşinde dursun. Peygamber'e annelik yapırdı, kardeşlik yapırdı. Peygamber'e bir arkadaş idi daha doğrusu. Peygamber hicret ettikten sonra da aynı şekildeydi. Hazreti Zehra ev kadını olmasına rağmen hiçbir zaman ilm, elim ve takvadan geri kalmamıştı. Hazreti Zehra kocasına en iyi eş olmasına rağmen hiçbir zaman siyasetten kenar kalmamıştı. Bakın, Hazreti Zehra en iyi kadınlardı, en iyi kadın idi kocasına karşı. Ve hadis de buyurup ki, kadının cihadı husnu tebeul. Yani cihadul mer'u husnu tebeul. Kadının cihadı, kadının fedakarlığı budur ki, eşine en iyi eş olsun ve çocuklarına en iyi anne olsun. Hazreti Zehra'nın terbiyet ettiği çocuklara bakın siz. Hazreti Zehra'nın elinin altında büyüyen Zeynep'tir ki Kerbela olayını yaratıptır. Eğer Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı ve güzel bir şekilde bu çocukları terbiye etmeseydi Kerbela olayı vücuda gelmezdi. Bu fedakarlıklar olmazdı. İslam'dan bir ad kalmazdı. Ve Hazreti Zehra'nın bu çocukları güzel terbiyet etmesi bize olgudur ki bizim kadınlarımız da Hazreti Zehra'dan olgu alsınlar. Fakat siyasette oldukları için artık çocuklarına yetişmesinler, evlerine yetişmesinler. Eve yetişseler çoluk çocuklarını kenara bıraksınlar. Hayır, öyle değildir. Hazreti Zehra evde çalışardı ve güzel bir şekilde çocuklarını terbiye ederdi. Ama o taraftan da ilim peşindeydi. Siyasette de var idi. Güncelde de var idi. Eğer bir yerde İslam tehlikeye düşseydi orada fedakarlık ederdi. Hazreti Zehra annesinden, babasından sonra gördü ki imamet tehlikededir. Kendisini feda eledi imamete. Ve eğer bu ilim sahibi olmasaydı, siyasetten haberi olmasaydı, İslam'dan bir şey kalmazdı. Peygamber Efendimiz dünyayı terk ettikten sonra Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı, insanlar Allah'a tanıma ve ona ibadette bulunma hususunda türlü hatalara kapılacaktı. Tekva, ahlak, kültür, eğitim, bunların hiçbirisi ortada kalmayacaktı. Eğer biz fakat Hazreti Zehra'nın bu hadisine amel edek ve fakat mesela bu hadiste dünya amel ede bugün herkes birbirinden güzel bir şekilde geçine. Yalancılık olmaya, oruçluk olmaya, günah olmaya, fısk fucur olmaya, güzel bir şekilde geçinek. Ailemizden de aynı şekilde birbirimize emri ve marif edek, neyiz münker edek, birbirimizi doğruluğa sürükleyek, ne kadar güzel olar gerçekten. Güzel olmaz mı? Dünya gülüsten olmaz mı? Ve sizleri Allah'a amanet ederim. Allah tüm Müslümanları dünyanın her bir yerinde zalimlere piruz etsin ve bizi bu Ehl-i Beyt'in yolunu gidenlerden karar versin inşallah. Vakt az olduğu için bu kadar yeterli de Allah hamınızdan yardımcı olsun ve onlar için özellikle radyoda çalışırlar ve Ehl-i Beyt'in sesini dünyaya iletirler. Allah onların da yardımcısı olsun. Allah hamımızı muvaffak etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti Zehra selamullah aleyhanın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Mehtabi'nin görüşlerini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlarda Avrupa genelinde Müslüman karşıtı eylemlerin 2020 yılında artış gösterdiğinin tespit edilmesi, Suriye'nin doğusunda aşiret liderlerin Kudüs gücünün şehit komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneye taziye mesajı göndermesi gibi haberlere yer verirken Keyhan gazetesinde İslami İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celal'in Cumhurbaşkanı reisinin Rusya'ya düzenleyeceği ziyaret hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celal'i Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin Rusya ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde dönüm noktası sayılacağını vurguladı. İran'a demeç veren İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celal'i İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin Rusya düzenleyeceği ziyaretin İran ve Rusya'nın çeşitli alanlardaki işbirliğinin yol haritasını belirleyeceğini belirtti. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler dikkate alınırken Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ziyaretinin daha da önem kazandığını kaydeden Celali, böylesi bir durumda yurdun düşmanlarının bu ziyarete gölge düşürmek istediklerini vurguladı. İran ile Rusya arasında söz konusu ziyaret sırasında uzun vadeli bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağına dair sorulan bir soru üzerine Celali şöyle dedi. Söz konusu uzun vadeli veya kapsamlı işbirliği anlaşması taslağı İran tarafından imzalanmıştır. Doğal olarak Rus tarafının da bu taslakla ilgili fikrini beyan etmesi gerekiyor ve bu iş için zamana ihtiyaç vardır.
Risalet gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'de sivilleri hedef almayı sürdürmesi, Viyana'da 8. tur nükleer müzakerelerin devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Haçlı Şabi Basın ve Enformasyon Müdürü Mihnet el-Akabe, Irak'ın toplumsal dokusunu elektronik bir savaş yoluyla hedef alarak siyasi ve sosyal medya düzeylerinde fitne yaratmak için bir plan olduğunu ve bu planın Suudi Arabistan tarafından yönetildiğini açıkladı. Mihnet el-Akabe el-Ahd kanalına verdiği röportajda şunları kaydetti. Açılışını Trump ve Suudi Arabistan Kralı'nın yaptığı Arabistan Merkezli İtidal Merkezi, Irak medyasını hedef almaya ve bu ülkede çatışma ve fitne çıkarmaya çalışıyor. Irak medyasını oyuncakları yapmak da onların önceliklerinden biridir. Bölgedeki fitne liderleri, Irak toplumunun değerine ve ahlaki yapısına darbe vurmaya çalışıyor. Din adamlarını ve güvenlik kurum ve şahsiyetlerini hedef alan komedi ve eleştiri programlarını destekleyerek oluşturdukları imaj bu doğrultudadır.
Cam-ı Cem gazetesinde Irak Hizbullah Tugayları sözcüsü Muhammed Muhyi'nin açıklamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Hizbullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Muhyi, Amerikalı yetkililerin Irak hükümetiyle yaptıkları anlaşma çerçevesinde geçen senenin sonuna kadar Irak'tan çekileceklerine dair açıklamalarına rağmen çekilmenin teyit edilemediğini söyledi. Muhammed Muhyi, Merhaber Ajansı'na verdiği demeçte Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmeleri konusunda çelişkili haberler gelmesinin sebebi nedir şeklindeki soruya şu cevabı verdi. Şimdiye kadar Amerikan güçlerinin Irak'tan çekildiğine dair bir açıklama ve bu konuda bir teyit gelmedi. Sadece Irak'taki Amerikan güçlerinin savaş görevi, askeri danışmanlık ve eğitmenlik şeklinde değiştirildi. Bu açık bir şekilde Irak parlamentosunun tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkarılması gerektiğine ilişkin kararının ihlalidir. Biz Amerikan Irak'tan çekilmek niyetinde olmadığından eminiz. Onlar çeşitli adlar altında askeri varlıklarını Irak'a dayatmayı sürdürmek istiyor. Washington'un bu tavrı Irak halkının iradesinin yok sayılması anlamına geliyor ve Amerikalılar bunun bedelini ağır bir şekilde ödemelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'ya kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızda birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Sevgili Fatıma, sen arşta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden, annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi. İşin ta başından velayete destek semavi sıfatlarının başında yer aldı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz. Bugün yer, gök, tüm alem Hazreti Fatıma için yas tutuyor. Hazretin hayranlarının kalbi bu acı kaybın yüzünden iyiden iyiye sıkılıyor. Biz de İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine
başsağlığı diliyor ve mahşer gününde bu şefkatli İslam ve velayet hamisi pak ve temiz yürekli kadının şefaatinden yararlanmayı umuyoruz.
Sevgili Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın güzel yüzünden gam ve keder tozunu sildiğin ve batılla savaşta aldığı yaralara merhem sürdüğün günleri hatırlıyoruz. Mevlamız fetihlerini senin şefkatine borçludur. Hala keskin hutbeleri mücahitlerin yolunu aydınlatmakta ve tarihin ufkunda parlamaktadır. Ali'nin zülfikarının parlayışı da senin azim ve izzetine borçludur. Hani basiretsizlere ve dünya perestlere öfkelendiğin zaman Kadir Allah'ın gazabı da aşikar olurdu. Senin rızan Hakk'ın rızasıydı ve hoşnutluğunla arşta ve Kudüs'te oturanlar mutlu olurdu. Sen arşta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi. İşin ta başından velayete destek semavi sıfatlarının başında yer aldı.
Evet, gerçi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek yaşamının her anı dolu dolu, parlak ve nurani geçti. Ama yine de Hazretin kısa ve verimli ömründe analık görevi ayrı bir parlaklığa sahiptir. Kendisi Allah Resulü'nün elinde yetişen Fatıma, beşeri camiaya her bir parlayan birer mişale misali, beşeriyetin yolunu aydınlatan evlatlar hediye etti.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha mükemmel, layık ve becerikli bir ananın en güzel örneğidir. Hazreti Fatıma evlatlarının ruhunun ta derinliklerine nüfuz ederek hepsinde ahlaki ve insani ilkeleri pekiştirdi. O Hazret yetiştirdiği İmam Hasan sabır abidesiydi ve kerameti ve cömertliği tarihte kayda geçen özellikleriydi. Yine o Hazretin eteğinde yetişen ve izzet ve salabetini anasına borçlu olan İmam Hüseyin Aleyhisselam, Hakk'ın batıla karşı savaşını Aşura hamasetinde ebedileştirdi. Hazreti Fatıma ayrıca Hazreti Zeynep'i sevgi dolu kucağında yetiştirdi. Hazreti Zeynep Alevi kelamı ve Fatımi iffetiyle Aşura kıyamı sırasında Yezid ve adamlarının heybetini çökertti ve Aşura kıyamının ebedileşmesinde Allah Resulü'nün düşmanlarının işlediği cinayetlerin ifşa edilmesinde önemli rol ifa etti.
Hazreti Fatıma'nın analık şefkatinin örnekleri savaş cephelerinde çarpışan İslam mücahitlerinin rivayetlerinde de göze çarpar. Örneğin Şehit General Hac Kasım Süleymani, Hazreti Fatıma'nın hayranlarından biriydi. Şehit Süleymani, kutsal savunma yılların duayenleri ve şehit anaları ile görüşmelerinden birinde,
İslam mücahitlerinin çeşitli harekatlarla başlarken Hazreti Fatıma'ya tevessül ettiklerini belirterek şöyle dedi. Ne zaman savaş sırasında sıkıştıysak ve elimizden bir şey gelmediyse Hazreti Fatıma'dan başka sığınacak kimsemiz yoktu. Velfecr 8 harekatında Ervent Irmağı'nın askın ve fırtınalı sularını görünce Hazreti Fatıma'nın adından daha tanıdık bir ad aklımıza gelmedi. Bu yüzden Ervent Irmağı'nın kıyısında mazlumane gözyaşları ile ona seslendik ve ırmağı "Ya Zehra, Ya Zehra" diyerek açtık. Ben birçok kez Hazreti Fatıma'nın analık gücünü ve şefkatini savaş meydanının tam ortasında gördüm. Hani siz anaların yokluğunda evlatlarınız kana bulandığı sıralarda ben Hazreti Fatıma'yı gördüm.
Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biri babasının annesi anlamına gelen Ümmü Ebiha'dır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu güzel lakabı kızına verdi. Hazreti Fatıma sadece evlatları için örnek ve eşsiz bir ana değil, aynı zamanda babası için de şefkatli bir ana gibiydi. Hazreti Fatıma evlatlarına gösterdiği sevgi ve şefkatin aynısını babasına da gösteriyordu. Nitekim birçok kez Hazreti Fatıma babasının bakımını üstlendi. Allah Resulü savaştan döndüğünde o hazret babasının kana bulaşan elbisesini ve kılıcını yıkar, yaralarını sarar, tedavi eder ve ayrıca hazretin ruhunu ve kalbini teselli ederdi.
Günlük dualar masumlardan bize miras kalan hazinelerdir. Her türlü şartlarda bu hazineye başvurup kendimizi iyi hissetmemiz mümkündür. Pazar günlerine özel bu dua ise Hazreti Fatıma'nın güzel muhtevalı ziyaretnamesidir. Kim bu ziyaretnameyi okursa batını nur ve kalbi hikmetle aydınlanır. Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın ziyaretnamesi, şefkatli bir ana misali, bize Allah'tan neler talep edebileceğimizi öğreterek şöyle arz ediyor. Ey Yüce Rabbim, bugünün başlangıcını, kurtuluş ve sonunu zafer, ortasını iyilik ve şayestelikle belirle. Ey Yüce Rabbim, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder. Bizi sana dönen ve sen de onları kabul ettiğin ve sana tevekkül eden ve sen onlara yeten, sana yalvaran ve sen onlara merhamet ettiklerinden eyle.
Hazreti Fatıma'nın yüce konumunu ifade etmek için Allah-u Teala'nın yeri ve gökleri yaratmanın sebebi, Hazreti Fatıma'nın mukaddes varlığı şeklinde buyurmasını söylemek yeterlidir. Bu bağlamda Levlak hadisine işaret etmek istiyoruz. Bu hadis, İslam peygamberinden kutsi hadis olarak nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta, "Eğer peygamber olmasaydı, felek yaratılmazdı. Ve eğer Ali olmasaydı Allah peygamberi yaratmazdı ve eğer Fatıma olmasaydı Allah peygamberi ve Ali'yi de yaratmazdı."
Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın kişiliğini tanımak denizden bir yudum su içmek gibidir.
Gerçekte bu büyük kadının kişiliğinin geniş boyutlarını tanımak oldukça zor bir şeydir. Ve o Hazret'in izni ve mededi olmadan neredeyse imkansızdır. Nitekim İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Fatıma, Fatıma adını aldı. Zira insanlar onun marifetinden koptu ve onun hakikatini tanıma gücünden yoksundur.
Biz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve pak hanedanına selam ve salavat gönderiyoruz. Zira İslam peygamberi Hazreti Fatıma ve masum imamlara selam ve salavat göndermenin maddi manevi birçok tesiri vardır ve masumlardan nakledilen dualarda ve ziyaretnamelerde çeşitli ibarelerle zikredilmiştir. İslam peygamberi de meleklerin Hazreti Fatıma'ya salavat gönderdiği konusunda şöyle buyuruyor. Rahman Allah bir grup meleği Fatıma'yı her taraftan korumakla görevlendirdi. Bu melekler Fatıma hayattayken mezarının başında ve rihlet ettiği anda onunla birliktedir ve ona ve babasına ve kocasına ve çocuklarına bol bol salavat getirirler. Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma'ya selam göndermenin fazileti ve sevabı hakkında şöyle buyurmakta. Ey Fatıma! Kim sana selam ve salavat gönderirse Allah onu bağışlar ve ben cennetin neresinde olursam olayım onu benim yanıma gönderir.
530 kez getirilmesi hacetlerin karşılanmasında çok etkili olduğu söylenen selavatlardan biri Hazreti Fatıma selavatıdır. Ey yüce Rabbim, Fatıma'ya, sevgili babasına, saygıdeğer eşine ve sevgili evlatlarına selam gönder. Senin ilminin hakim olduğu sayısı kadar.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha Allah'ın pak ve ihlaslı kuluydu ve dünyevi zincirlerden kurtularak erdem yolunda ilerlemek ve Allahü Teala'ya kavuşurken raziye ve merziye olmak istiyordu. Bu yüzden İslam peygamberinin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kızım Fatıma'ya gelince o alem kadınlarının efendisi, benim tenimin bir parçası, gözümün nuru ve ruhumun ve kalbimin meyvesidir. Fatıma, insan görünümünde bir huriyedir ve ne zaman ibadet mihrabında Allah'ın karşısında duracak olursa, yıldızların yer halkı için parladığı gibi nuru gökteki melekler için parlar.
Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma'nın emsalsiz kişiliği hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer tüm iyilikler ve ahlaki faziletler bir kişide tecelli edecek olursa o kişi Fatıma olmalı. Hatta Fatıma hepsinden daha yüce olmalıdır.
Evet, bir kez daha iki alemin hanımı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor. Bu acılı günde yüreklerimizle Baki mezarlığına ziyaret ederek Hazretin torunu Mehdi aleyhisselamın zuhuru için dua ediyoruz. Zira Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru adalet isteyen yüreklere bir merhemdir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın bir rivayete göre şehadet yıldönümünü
idrak ediyoruz. Bu vesileyle hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin ekonomik durumunun AKP'nin siyasi geleceği üzerindeki etkisi.
Ermenistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırması.
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmeye doğru gitmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Türkiye milli para biriminin değer kaybetmesi, artan enflasyon, azalan istihdam ve iş oranları ve işsizlik oranlarının artması ve son olarak enerji fiyatlarının artması Türkiye halkını derinden etkiliyor. Türkiye halkının geçim sıkıntıları ve ekonomik sorunları yanlış iç ve bölgesel siyasetler yüzünden şiddetlendiği bir sırada doğal olarak iktidarda bulunan AKP ve başındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın popülerliği de kritik bir şekilde azalma yaşamıştır. Buna karşın Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye ekonomisinin gelişmekte olduğunu söyledi. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl kutlamaları mesajında 2023 yılı için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi ile Türkiye'nin dünyanın önde gelen 10 ekonomisi arasında gireceğini vaat etti. Recep Tayyip Erdoğan arzularının devamında batılı devletlerden bağımsız hareket etme eğilimleri çerçevesinde yeni Türkiye'nin sağlam demokrasisi ve uygun gelişmeleri ile geleceğini kendi elleriyle yazmak istediğini de belirtti.
Türkiye ulusal para biriminin değeri sarsılmaya, ülke ekonomik durumu çalkalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de enflasyon oranı %21'e yükseldi. Türk halkının bu sürece dair pek çok olumsuz hatıraya sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu durum ise başta kırılgan kesimler olmak üzere Türk halkının memnuniyetsizliğinin artmasına neden olmuştur. Bu sürecin devam etmesinin Türk halkının daha da yoksullaşmasının ve Türkiye'deki mutlak yoksul nüfusun artmasının önünü açacağı açıktır. Bu koşullar altında ekonomik ve geçim sorunlarının ortaya çıkması, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ve parti rakipleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için halk desteğine yol açmıştır.
Son haberlere göre Türkiye'de yapılan yeni bir anketin sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesinin azalmakta olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli bir rapora göre Türk Cumhurbaşkanı'nın popülaritesi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere şahsiyetler karşısında azalmaya yüz tutmuştur. Bu süreç devam ederse yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası rakiplerine kıyasla çok daha zorlanacağı söylenebilir. Yine son anketlerde Cumhur İttifakı'nın toplam %31 oya sahiptir. Buna karşın Millet İttifakı oyların %32'sine sahip olmuştur. Türk halkının devam eden ekonomik krizi ve geçim sorunlarının genel bir özetinde şunu söylemek gerekir. Türkiye İktidar Partisi halkın sorunlarına ilkeli bir çözüm getiremezse sandıklarda yenilgiye mahkum olacaktır. Şimdi konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinleyelim.
AK Parti bir parlak süreci yaşadı. Aynı zamanda da yaklaşık 20-21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Bir de çok çoğunlukla bu ülke yönetiliyor. Açıkçası bir ömür, yani bir kuşak için bir ömür. Evet, başarılı dönemler oldu. Fakat özellikle son 3 yıldır yavaş yavaş bu başarı ivmesi oldukça düşmeye başladı. Türkiye tarihinden de baktığımızda aslında en güçlü, en verimli hükümetler bile yani daha çok ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldıkları andan itibaren, ekonomiyi yönetemedikleri andan itibaren açıkçası gittikçe halk da aralarına mesafe koymak zorunda kalıyorlar. Şimdi biz Türkiye'de de kriz derinleştikçe yaşadığımız durum bu. AKP hükümetinin de yaşadığı şu anda süreç bu. Ki nitekim bundan 5 yıl önce anketler yapıldığında sadece AKP'nin değil muhalif kesimin bile %50-%60'ı aslında ekonomi konusunda ekonomi düzeltebilecek bir lider olarak görülüyordu. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan. Fakat geline noktada son bugün bir anket düştü önümüzde ve bu ankette AK Parti seçmeninin bile %6'sı, yani %6'sı korkunç bir çoğunluk o parti açısına, iktidar parti açısına ve artık ekonomiyi Tayyip Erdoğan'ın liderindeki hükümetin bile düzeltemeyeceği konusunda hemfikir. Bu ne demek oluyor? Bu önümüzdeki süreçte %36'lık bir kısım bile şu anda artık eğer umudunu yavaş yavaş ekonomi konusunda AKP'den kesmişse ya da onun liderliğinden kesmişse açıkçası bunlar yavaş yavaş gri bölgeye geçerler. Yani yavaş yavaş kendi bağlarını koparırlar ve bağlarını kopardıktan sonra artık alternatif partileri ararlar. Şimdi seçimlerden ve aslında gidişat şu anda seçimlere doğru gidiyor ve bu şu anda seçimlere doğru giden gidişat da bize bir takım şeyleri açıkçası artık yavaş yavaş aksettirebiliyor. Yani hissettirebiliyor. Yani bütün anketlerde AK Parti evet çok az bir oyla bütün partilerin önünde olmasına rağmen fakat bir önceki dönemdeki seçimlerden bugüne kadar yani 4 yıl öncesindeki seçimlerden bugüne kadar yaklaşık yaklaşık 9-10 puan kaybetmiş. Yani bu ne demek? 39 aldığında şu anda 30 ya da 38 aldığında şu anda 30-29 bandının altına gerilemiş durumda. Bu da AK Parti'nin siyaseti açısından özellikle ekonomik krizi çok iyi yönetememesinden kaynaklı.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Ermenistan, Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce koyduğu ambargoyu 1 Ocak itibarıyla kaldırdığını bildirdi. Bu açıklama Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için atılan yeni bir adım olarak görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu açıklamadan önce Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının Ocak'ta yapılmasının planlandığını bildirdi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin başlaması Karabağ Barış Anlaşması'ndan sonra gündeme gelen en önemli bölgesel mesele sayılır. 1993 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının önemli bir bölümünün Ermenistan tarafından işgal edilmesinden kısa bir süre sonra Türkiye hükümeti Ermenistan'a ambargoya katıldı ve Güney Kafkasya'da bulunan Ermenistan ile bağlarını kopardı. Ermenistan, karayla çevrili sınırları nedeniyle bölge ve dünyadaki diğer ülkelere ancak bölgedeki 4 ülke yani İran, Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden bağlanabilmektedir. Ülke coğrafi olarak zor durumdaydı. Bu durum uzun yıllar devam etti. Ancak Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla Ermeni yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile sınırlarını yeniden açmaya hazırlanarak dış dünya ile ilişkiler kurma, böylece ülke ekonomisini yeniden inşa etmeye niyetlendiler.
Aslında bir zamanlar Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin yeniden başlamasına karşı çıkan Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşıladı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da geçen hafta Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Erivan yetkililerinin ilişkilerin ön koşulsuz olarak yeniden başlamasına ilişkin açıklamalarının ardından şunları söyledi. Türk-Ermeni ilişkileri normalleşmesi bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak. Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatılması için Ankara ve Erivan liderlerinin bu konuda özel bir elçi ataması planlanıyor. Şimdiye kadar Türk-Ermeni uçuşları konusu iki ülke yetkilileri tarafından doğrulandı ve Erivan ile İstanbul arasındaki direkt uçuşun iki taraf arasındaki görüşmelerle aynı zamanda yeniden başlaması planlanıyor. Bu bağlamda ve ikinci adımda Erivan hükümeti Ermenistan'a Türk mallarına ambargoyu kaldıran bir açıklama yaptı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığından 2 Ocak Pazar günü yapılan duyuruda Ankara'nın 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bakü'ye verdiği destek nedeniyle geçen yıl Ermenistan'a Türk mallarının ithalatına getirilen yasak enflasyonu arttırma nedeniyle kaldırıldı ifadelerine yer verildi.
Son aylarda Recep Tayyip Erdoğan yönetimi dış politika alanında ciddi bir çark yaparak başka ülkelerle yıllardır süren gerginliklere son vermeye başladı. Türkiye en son Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan'la ilişkilerini düzeltmeye başladı. Bu doğrultuda Erdoğan Şubat 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Öte yandan Türkiye ve Fransa diplomatları da ikili ilişkileri normalleştirme yolundaki engelleri kaldırmak için müzakere ediyor. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Korsan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye başladıklarını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail ile ilişkileri hayati nitelediği açıklamasının ardından gündeme getirdi.
Türkiye-İsrail ilişkileri Korsan İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netanyahu döneminde bozuldu. Fakat iki taraf Ankara ve Tel Aviv'deki siyasi temsilcilerini açık tutarak iktisadi ve ticari ilişkilerini sürdürdü. Türkiye ve İsrail en son Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti cephesinde yer aldı. Türkiye bu savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük hamisiydi. Bakü yönetimi ayrıca bu savaşta İsrail yapımı silahları ve teçhizatı kullandığı için Tel Aviv'e teşekkür etti. Bu işbirliği Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerden gerginliği gidermek üzere atılan bir adım oldu. Ankara'nın Erdoğan'ın gerginlik yaratan politikalarından çark etmesi Türkiye iktisadi açıdan hiç de iyi şartlarda olmadığı bir döneme denk geliyor. Türkiye ayrıca NATO üyeleri ve birçok bölge ülkeleriyle soğuyan ilişkileri yüzünden daha da inzivaya itildiği anlaşılıyor. Bu yüzden Ankara'nın şimdi eski tutumundan geri adım atmak zorunda kaldığı ve bölge ülkelerine karşı barışçıl bir tutum izlemeye başladığı ifade ediliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve bölgedeki bazı Arap rejimlerle ilişkilerini iyileştirmesi, Türkiye'nin çıkarlarını temin edeceğini ve bölgede nüfuzunu artıracağını zannediyor. Ancak gözlemciler Türkiye'nin Araplara karşı barışçıl tutumu aralarında bir ittifakla sonuçlanmayacağını ve bu durum sadece aralarındaki soğuk savaşa son verebileceğini belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.
Thank you. Thank you.